Ayrım 16, Toz Gibi Yıldızlar, Asimov, sayfa 170. İki gemi esnek basınç odası uzantıları karşılıklı olarak dışarıya doğru çıkıntı yapana dek manevralarla birbirlerine iyice yaklaştı. Dikkatle yanaşıp onları kusursuz bir biçimde birleştirmeye çalıştılar. Gilbert telsizi kapattı. İki dakika içinde bize tekrar ulaşmaya çalışacaklar dedi. Manyetik alanlar 3 kez aktifleşti ve her seferinde dışarı doğru çıkıntı yapan tüpler birbirine doğru uzanıp ortada buluşarak aralarında hilal şeklinde boşluklar bıraktılar. 2 dakika diye tekrarladı Byron ve gergince beklemeye başladı. Saniye ibresi hareket etmeye devam ederken manyetik alan tıkırdayarak 4. kez aktifleşti ve motorlar ani güç çekimine uyum sağlamaya çalışırken ışıklar gidip geldi. Basınç odası uzantıları bir kez daha ileri uzandı, kısa bir anlığına kararsız bir şekilde havada asılı kaldılar. Ardından pilot kabininden bile hissedilebilen sessiz bir titreşimle düzgünce birleştiler ve mengeneler yerlerine kenetlendi. Böylece hava kaçırmaz bir geçiş oluşturuldu. Byron bir elinin tersiyle yavaşça alnını sildi ve geriliminin bir kısmı akıp gitti. ''İşte bu kadar.'' dedi. Otokrat uzay kıyafetini yerden kaldırdı. Altında hala ince bir nem tabakası vardı. ''Teşekkürler.'' dedi memnuniyetle. ''Subaylarımdan biri birazdan sizinle olur. İhtiyaç duyduğunuz şeylerin detaylarını onunla halledebilirsiniz.'' Ardından oradan ayrıldı. ''Jonty'nin subayıyla benim yerime bir müddet sen ilgilenebilir misin Gil?'' dedi Byron. ''İçeri geldiğinde basınç odası bağlantısını kes.'' ''Tek yapman gereken manyetik alanı kaldırmak. Şuradaki fotonik tuşa basacaksın.'' Sonra da dönüp pilot kabininden çıktı. Yalnız kalmaya ihtiyacı vardı, düşünmeye. Ama arkasından gelen aceleci ayak sesleri ve yumuşak bir seda duyuldu. Delikanlı durdu. ''Byron'' dedi Artemisia, ''seninle konuşmak istiyorum.'' Genç adam dönüp kıza baktı. ''Eğer sakıncası yoksa sonra konuşalım Arta.'' Artemisia dikkatle ona bakıyordu. ''Hayır, şimdi.'' Ona sarılmak istiyormuş ama delikanlının nasıl tepki vereceğini bilemediğinden buna cesaret edemiyormuş gibi bir hali vardı. ''O adamın babam hakkında söylediklerine inanmadın değil mi?''
''Elinde hiç kanıt yok.''
''Byron'' diye başladı kız, ardından sustu. Bunu söylemek onun için zordu, tekrar denedi. ''Byron, aramızda yaşananların kısmen yalnız ve tehlikede olmamızdan kaynaklandığını biliyorum ama...''
Tekrar sustu.
''Eğer senin bir Hinriad olduğunu söylemeye çalışıyorsan buna gerek yok Arta, bunu biliyorum. Her şey sona erdikten sonra seni hiçbir şeye mecbur etmeyeceğim.''
''Hayır, ah hayır.'' Genç kız onun kolunu kavradı ve bir yanağını kaslı omzuna dayadı. Hızlı hızlı konuşuyordu. ''Öyle bir şey demek istemedim. Bir Hinriad ya da White Moss olmamızın hiç önemi yok. Ben seni seviyorum Byron.''
Başını kaldırıp delikanlının gözlerine baktı.
''Bence sen de beni seviyorsun. Bence bir Hinriad olduğumu unutabilirsen sen de bunu itiraf edersin. Belki de ilk ben söylediğim için şimdi bile edebilirsin. Otokrata babamın eylemlerinden beni mesul tutmayacağını söylemiştin. Makamından da beni mesul tutma lütfen.''
Kollarını delikanlının boynuna doladı. Byron vücudunda onun göğüslerinin yumuşaklığını, dudaklarındaysa nefesinin sıcaklığını hissedebiliyordu. Yavaş yavaş ellerini yukarı kaldırıp genç kızın bileklerini kibarca kavradı. Sonra da aynı kibarlıkla kendini onun kavrayışından kurtarıp geri çekildi.
''Hinriyatlarla görülecek bir hesabım var Lady'm.'' dedi.
Artemisia şaşırdı. ''Ama otokrata demiştin ki...''
Byron bakışlarını kaçırdı.
''Üzgünüm Arta, otokrata söylediklerimi dikkate alma.''
Genç kız bağırmak, bunun doğru olmadığını söylemek, babasının tüm o şeyleri yapmadığını...
Ama Byron dönüp kameraya girdi ve Artemisia acı ve utanç dolu bakışlarla koridorda öylece kala kaldı.
15. Bölüm Uzaydaki Delik.
Byron pilot kabinine döndüğünde Theodore Rizzet kafasını çevirip ona baktı. Saçları ağarmaya başlamış olsa da vücudu hala dinç, geniş yüzü ise al yanaklıydı, gülümsüyordu. Byron ile arasındaki mesafeyi geniş bir adımla kat edip delikanlının elini şevkle sıktı.
''Yıldızlar aşkına'' dedi, ''babanın oğlu olduğunu söylemene gerek bile yok. İhtiyar kahya bir kez daha kanlı canlı karşımda duruyor sanki.''
''Keşke öyle olsaydı'' dedi Byron hüzünle.
Rizzet'in yüzü düştü. ''Keşke, bunu hepimiz isterdik, her birimiz. Bu arada ben Ted Rizzet, Lingen düzenli ordusunda albayım. Ama bu küçük oyunumuzda unvanlara yer yok. Otokrata bile efendim diye hitap ediyoruz.'' ''Ah, aklıma gelmişken.'' ciddi bir ifade takındı. ''Lingane'de lordlarımız, ladylerimiz ve kahyalarımız yok. Umarım unvanlarınızı kullanmayı arada sırada unutursam sizi gücendirmem.''
Byron omuz silkti. ''Dediğin gibi bu küçük oyunda unvanlara yer yok. Remork'tan ne haber? Anladığım kadarıyla ayarlamaları seninle yapmam gerekiyor.''
Odanın karşısına kısa bir bakış attı. Gilbert koltuklardan birinde oturuyor, sessizce onları dinliyordu. Artemisia ise sırtı onlara dönük vaziyetteydi. İnce solgun parmakları bilgisayarın fotokontakları üzerinde anlaşılmaz bir desen çiziyordu. Rizzet'in sesi genç adamın dikkatini o ana geri çekti. Lingane tüm odayı baştan aşağı süzdü.
''İlk defa bir tiran gemisini içeriden görüyorum. Gerçi pek de umurumda değil. Kıç tarafında acil basınç odası var değil mi? Bana iticiler orta bölümdeymiş gibi göründü.''
''Aynen öyle.''
''Güzel, o zaman herhangi bir sorunla karşılaşmayacağız demektir. Bazı eski model gemilerde iticiler kıç tarafında bulunuyor. O yüzden römorkları farklı bir açıyla yerleştirmek gerekebiliyor. Bu da hem yer çekimini ayarlamayı zorlaştırıyor, hem de atmosferlerdeki manevra kabiliyetini neredeyse sıfıra indiriyor.''
''Ne kadar sürer Rizzet?''
''Çok değil. Ne büyüklükte olmasını istiyorsunuz?''
''Ne kadar büyüğünü getirebilirsin?''
''Süper lüks mü olsun, tamamdır. Otokrat istedikten sonra kimse karışamaz. İçinde neredeyse bir uzay gemisi bulunan römorklardan birini bile getirtebiliriz. Yardımcı motorları bile olabilir.
Kameraları da vardır herhalde.
Bayan Henriad için mi? Bu gemide sahip olduğunuzdan çok daha iyisinin.''
Sözünü yarıda kesti. Artemisia adının anılmasıyla birlikte soğuk ve yavaş adımlarla yanlarından geçmiş ve pilot kabinini terk etmişti. Byron gözleriyle onu takip etti.
''Bayan Henriad dememeliydim sanırım.'' dedi Rizzet.
''Hayır hayır, sorun değil. Onu boş ver. Ne diyordun?''
''Ah, odalardan bahsediyordum. Konuşan banyolu en az iki tane büyük kamerası olacak. Ayrıca büyük yolcu gemilerinde bulunan standart giyinme odaları ve banyolar da mevcut. Hanımefendi rahat edecektir.''
''Güzel, yiyeceğe ve suya da ihtiyacımız olacak.''
''Elbette, iki ay yetecek bir su deposu var. Eğer bir yüzme havuzu da isterseniz biraz daha az dayanıyor elbette.'' ''Ek olarak dondurulmuş etleriniz de olacak. Şu sıralar tiranlıların konserve yiyeceklerini yiyorsunuz değil mi?''
Byron başıyla onaylayınca adam yüzünü buruşturdu.
''Tadı tozlaştırılmış talaşa benziyor değil mi? Başka bir şey lazım mı?''
''Hanımefendi için kıyafet.'' dedi Byron.
Rizzet'in alnı kırıştı. ''Evet elbette. Şey, bunu onun halletmesi gerek.''
''Hayır efendim, olmaz. Size gereken tüm ölçüleri veririz. Siz de istediğimiz kıyafetleri şu anki modaya uygun olarak temin edersiniz.''
Rizzet kısa bir kahkaha atıp başını iki yana salladı.
''Hanımefendi bundan hiç hoşlanmayacak kahya. Kendi başına seçmediği hiçbir kıyafeti beğenmeyecek. Ona bu şansı verdiğimiz takdirde kendisinin seçeceği şeylerle birebir aynı olsalar bile. Bu bir tahmin değil. Bu yaratıklar konusunda tecrübeliyim.''
''Eminim haklısındır Rizzet, ama bu şekilde olmak zorunda.''
''Pekala, sonra uyarmadı deme. Onunla sen tartışırsın. Başka?''
''Küçük şeyler, biraz deterjan, ah evet, kozmetik ürünleri, parfüm, bir kadının ihtiyaç duyacağı türden şeyler. Zamanla başka ayarlamalar da yaparız. Römorkun hazırlığını başlatalım.''
Odayı hiçbir şey söylemeden terk etme sırası şimdi de Gilbert'taydı. Byron onu da gözleriyle takip etti ve dişlerini sıktığını hissetti.
''Henriad'lar. Onlar birer Henriad'tı. Bu konuda yapabileceği bir şey yoktu. Onlar Henriad'tı. Gilbert de öyleydi. Artemisia'da.'' Ve bir de Bay Hinriyat ile benim için de giysiler gerekecek elbette dedi ama çok önemli değil.
Elbette, telsizi kullanmamın bir sakıncası var mı? Ayarlamalar yapılana kadar bu gemide kalmam daha iyi olur.
Byron ilk emirler verilirken bekledi, ardından Rizzard koltuğunda dönüp seni burada hareket edip konuşurken görmeye hala alışamadım. Babana çok benziyorsun dedi. Kahya arada bir senden söz ederdi. Okumak için dünyaya gitmiştin değil mi?
Evet, eğer işler bu şekilde karışmasaydı bir haftadan daha kısa bir süre önce mezun olacaktım.
Rizzet rahatsız olmuş gibi göründü. Bak Rodya'ya o şekilde gönderilmen. Bizi suçlamamalısın, bunu istemezdik. Demek istediğim aramızda kalsın ama bizim çocuklardan bazıları bundan hiç hoşlanmadı. Otokrat fikrimizi sormadı elbette. Doğal olarak. Dürüst olmak gerekirse bu onun için bir riskti. İçimizden bazıları, isimlerini veremem, yolcu gemisini durdurup seni oradan çıkarmayı bile düşündü. Bu yapabileceğimiz en kötü şey olurdu elbette. Yine de yapabilirdik. Ama son analizlerin ardından otokratın ne yaptığını bildiğini anladık.
İnsanların sana bu şekilde güvenmesini sağlamak güzel bir şey olmalı.
Onu tanıyoruz, inkar etmenin bir anlamı yok. Buraya işledi.
Bir parmağıyla aldığına yavaşça birkaç kez dokundu.
Bazen bazı şeyleri neden yaptığını anlayamayız ama daima haklı çıkar. Hiç değilse bile Tiranlıları bugüne dek zekasıyla alt etmeyi başardı. Diğerleri ise bunu yapamadı.
Örneğin babam.
Aslında onu kastetmemiştim ama bir bakıma haklısın. Kahya bile yakalandı. Öte yandan o farklı bir adamdı. Salim kafayla düşünürdü. Sahtekarlığa asla göz yummazdı. Karşısındaki kişiye olduğundan daha fazla değer verirdi. Öte yandan en sevdiğimiz yanı bir bakıma buydu. Herkese eşit davranırdı. Anlarsın ya.
Bir albay olabilirim ama ben halktan geldim. Babam bir metal işçisiydi. Fakat kahya için bunun bir önemi yoktu.
Üstelik sadece bir albay olduğum için değil, eğer koridorda yürürken bir mühendis çırağıyla karşılaşırsa durup ona birkaç güzel söz söylerdi. Ve günün geri kalanı boyunca o çırak kendisini baş mühendis gibi hissederdi. Babanın böyle bir yanı vardı. Yumuşak biri değildi elbette. Eğer yola getirilmen gerekiyorsa lafını sakınmazdı. Ama payına düşenden fazlasını söylemezdi. Seni azarladığında bunu hak ettiğin için yapardı ve bunu bilirdin. Söyleyeceğini söylediğinde de konuyu daha fazla uzatmaz, haftalarca en olmadık anlarda suçunu başına kakıp durmazdı. Kahya böyle bir adamdı işte. Otokrat ise daha farklı biri. O sadece aklıyla hareket eder. Kim olursan ol, onun yanına çıkamazsın. Espri anlayışı yoktur. Onunla senle şu anda konuştuğum gibi konuşamam. Şu anda istediğim gibi konuşuyorum, rahatım. Neredeyse serbest çağrışım gibi. Otokratın yanındayken ise lafı dolandırmadan konuşman gerekir. Ayrıca resmi bir dil kullanmak zorundasın. Yoksa ne kadar kaba biri olduğunu yüzüne söyleyiverir. Ama otokrat en nihayetinde otokrattır.
Sadece otokratın akıllı bir adam olduğu konusunda sana katılıyorum dedi Byron. Gemime gelmeden önce benim burada olduğumu tahmin ettiğinden sana söz etti mi?
Öyle mi? Bunu bilmiyorduk. İşte kastettiğim şey tam olarak bu. Bir tiran kuru vazirine tek başına gitmek istiyordu. Bu bizim için intihardan farksızdı. Hiç hoşumuza gitmedi. Ama ne yaptığını bildiğini farz ettik ve öyle de çıktı. Senin bir ihtimal burada olduğunu bize söyleyebilirdi. Kahya'nın oğlunun kaçtığını öğrenmenin bizim için harika bir haber olacağını biliyor olmalı. Ama her zamanki gibi bunu yapmadı.
Artemisia kamaradaki ranzalardan birinin en alt katında oturuyordu. Üst ranzanın omurgasını zedelememesi için sırtını rahatsız edici bir şekilde eğmesi gerekiyordu. Ama o anda sorunlarının en küçüğü buydu. Neredeyse otomatik bir şekilde elbisesinin her iki yanını elleriyle düzeltip duruyordu. Kendisini yıpranmış, kirli ve de çok yorgun hissediyordu. Ellerini ve yüzünü ıslak mendillerle silmekten yorulmuştu. Bir hafta boyunca aynı kıyafeti giymekten yorulmuştu. Saçlarının nemli ve dağınık gibi görünmesinden de yorulmuştu. İçeriye birinin girdiğini duyunca çabucak ayağa kalktı ve odayı terk etmeye hazırlandı. Byron'ı görmek, ona bakmak istemiyordu.
Ama gelen yalnızca Gilbert'ti. Genç kız tekrardan yerine oturdu. ''Merhaba Gil amca.'' Gilbert onun tam karşısına yerleşti. Bir an için adamın ince yüzünde kaygılı bir ifade göründü. Derken bir tebessümle kırıştı.
''Bu gemide bir hafta seyahat etmek benim için de hiç eğlenceli değildi. Belki neşemi yerine getirebilirsin diye düşündüm.''
''Bana psikoloji uygulamaya başlama Gil amca. Eğer tatlı sözlerle sana karşı sorumluluk hissetmemi sağlayacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Sana vurmam daha olası.''
''Eğer daha iyi hissetmeni sağlayacaksa.''
''Tekrar uyarıyorum. Eğer sana vurmam için kolunu uzatırsam bunu yaparım. Şimdi daha iyi hissediyor musun diye sorarsan yine vururum.''
''Her neyse, Byron'la kavga etmişsin besbelli. Neler oldu?''
''Bunu konuşmanın bir anlamını göremiyorum. Beni yalnız bırak.'' dedi kız. Sonra kısa bir duraksamanın ardından devam etti. ''Babamın otokratın söylediği şeyleri yaptığını düşünüyor. Ondan nefret ediyorum.''
''Babandan mı?''
''Hayır, çocuk gibi davranan o kendini beğenmiş aptaldan.''
''Sanırım Byron'dan söz ediyorsun. Güzel, ondan nefret ediyorsun. Seni burada bu şekilde oturtan bir nefret ile görmüş geçirmiş zihnimin aşkın saçma bir hali olarak gördüğü şeyin arasına keskin bir bıçak sokamazsın.''
''Gil amca.'' dedi kız. ''Sence gerçekten yapmış olabilir mi?''
''Byron mı? Neyi?''
''Hayır babam. Sence babam bunu yapmış olabilir mi? Kahya'yı ele vermiş olabilir mi?''
Gilbert düşünceli ve ciddi bir ruh haline büründü. ''Bilmiyorum.'' Göz ucuyla genç kıza baktı. ''Biliyorsun Byron'ı Tyrandlara o ispiyonladı.''
''Çünkü bunun bir tuzak olduğunu biliyordu.'' dedi kız hararetli bir şekilde ve öyleydi de. ''Otokrat olacak o korkunç herif de bunu doğruladı. Öyle söyledi. Tiranlılar Byron'un kim olduğunu biliyordu ve onu kasten babama yolladılar. Babam da yapabileceği tek şeyi yaptı. Bunu herkesin açıkça görebilmesi gerek.''
''Bunu kabul etsek bile.'' Kıza tekrardan kaçamak bakışlar attı. ''Seni hiç eğlenceli olmayan bir evliliğe ikna etmeye çalıştığını da unutmamak lazım. Eğer Henrik bunu bile yapabiliyorsa.''
Artemisia onun sözünü kesti. ''O konuda da başka seçeneği yoktu.''
''Hayatım, madem baban tiranlara her itaat ettiğinde bunu mecburiyetten yaptığına inanıyorsan, o zaman Kahya'ya ihanet etmediğini nereden biliyorsun?''
''Çünkü böyle bir şeyi yapmayacağından eminim. Babamı benim kadar tanımıyorsun. Tiranlardan nefret ediyor, nefret. Bunu biliyorum. Onlara yardım etmek için yolundan sapmaz. Tiranlılardan korktuğunu, onlara açıkça karşı çıkmaya cesaret edemediğini kabul ediyorum. Fakat onlara yardım etmekten kaçınmanın bir yolunu bulursa bunu yapar.''
''Kaçınamadığını nereden biliyorsun peki?''
Artemisia başını şiddetle iki yana salladı. Genç kızın saçları çözülüp hem gözlerini hem de gözyaşlarını bir parça sakladı. Gilbert ona bir müddet sessizce baktı, sonra da kollarını çaresizce iki yana açıp odadan çıktı. Vicdansızın arka tarafında bulunan acil basınç odasına iliştirdikleri ince belli bir koridorla römorku gemiye bağladılar. Kapasitesi Tiran gemisininkinden onlarca kat daha fazlaydı. Hatta neredeyse kruvazörü gülünç derecede küçük gösteriyordu. Otokrat son teftişler sırasında Byron'a katıldı.
''Eksik bir şey var mı?'' diye sordu adam.
''Hayır, sanırım gayet rahat edeceğiz.''
''Güzel. Bu arada Rizet bana Lady Artemisia'nın iyi durumda olmadığını söyledi. Ya da en azından öyle gözüküyormuş. Tıbbi yardıma ihtiyacı varsa onu benim gemime göndermen akıllıca olabilir.''
''O gayet iyi.'' diye kestirip attı Byron.
''Eh, madem öyle diyorsun, 12 saat içerisinde harekete geçmeye hazır olur musunuz?''
''İstersen 2 saat içinde bile olabiliriz.'' Byron bağlantı koridorundan geçip başını biraz eğmesi gerekmişti. Vicdansıza geçti.
''Arka tarafta özel bir suitim var Artemisia.'' dedi dikkatli bir tonla. ''Seni rahatsız etmeyeceğim. Çoğunlukla burada olacağım.''
''Beni rahatsız etmiyorsunuz Kahya.'' dedi kız soğukça. ''Nerede olduğunuzun benim için hiçbir önemi yok.''
Böylece gemiler motorlarını çalıştırdı ve ilk sıçramanın ardından kendilerini Nebula'nın kıyısında buldular. Jonty'nin adamları son hesaplamaları yaparken birkaç saat beklediler. Nebula'ya bir kez girdikten sonra neredeyse körü körüne seyahat edeceklerdi zira.
Byron somurtarak vize ekrana baktı. Orada hiçbir şey yoktu. Gökkürenin bir yarısı tek bir ışık kıvılcımı bile içermeyen bir siyahlıkla kaplıydı. Byron hayatında ilk kez yıldızların ne kadar sıcak ve dostane olduğunu, uzayı nasıl da doldurduklarını fark etti. "Uzaydaki bir deliğe düşmek gibi," diye mırıldandı Gilbert'a. Akabinde bir sıçrama daha gerçekleştirdiler, bu kez Nebula'nın içine. 10 silahlı kruvazöre komutanlık eden Simok Aratap, Büyük Han'ın komiseri Seyir Subayı'nın söylediklerini dinledi ve ona "Önemi yok, gene de onları takibe devam edin," dedi. Neredeyse aynı anda. Böylece vicdansızın Nebula'ya girdiği noktanın yaklaşık bir ışık yılı uzağında bulunan 10 Tiran aracı da aynı şeyi yaptı. 16. ayrımın sonu. Sayfa 181.